Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz,
Hoş
sefalar
bulduk,
getirdiniz.
Safa bulduk Süleyman.
Nasılsınız Lütfü abi, iyisiniz
Hamdü
inşallah.
Sena ederiz. Sizler de iyi misiniz?
Biz de iyiyiz çok şükür. İlk iki, yani bundan önceki iki çekim böyle bir farklı stüdyodaydı. Tekrar biz aslımıza geri döndük. Ama belki dışarıda ve farklı mekanlarda da çekim düşünebiliriz. Arzu ederseniz.
Olabilir tabii.
Çünkü şey deniyor yani bu ikili konuşma formatı, bu işte dekorlar falan ne kadar güzel de olsa artık hani miadını doldurdu gibi bir
Evet.
görüş de var.
Hem tebdili mekanda ferahlık var hem de hakikaten bu ekran artık sabitliği çok sevmiyor. İnsanlar böyle hareketli olsun istiyorlar. Yani kendileri oturup izlesinler ama ekrandakiler sürekli atlasın, hoplasın, zıplasın istiyorlar sanki.
Evet. Bakarsınız öyle yaparız biz de yapabildiğimiz kadar. Bir Üsküdar'da bir çekim yaparız inşallah. Niyetimiz bu. Şimdi Lütfü abi aslında bayağı bir konumuz var konuşabileceğimiz. Fakat bugün için önceleyeceğimiz yine hayatın içinden bir mevzu olsun istiyoruz. Şöyle, Türkiye'de son diyelim ki 3-5 yıldır belki haberlerin de etkisiyle kötü hadiselere dair daha çok böyle bir irkildiğimiz, ürperdiğimiz oluyor. Çünkü şöyle düşünün, en korkunç bir cinayet dahi bir şekilde dakikalar içinde sosyal medyada tüm detaylarıyla sergileniyor. Bir dehşet içinde kalıyoruz. Daha sonra özellikle çocuk cinayetleri ya da çocukların fail olduğu kötülüklerle ilgili de epey bir gündem oldu Türkiye'de. Hatta şu an onun derdini de çekiyoruz. Yani bir çocuk 15 yaşında, 16 yaşında katil olduğu zaman, yani bu çocuğu çocuk mu görmek lazım? Katil olarak aslında diğer büyüklerle eş tutmak mı lazım gibisinden büyük bir sıkıntı var. Çünkü özellikle tırnak içinde söylüyorum, bu serseri kültürü de yayılıyor. Yani en son işte o Allah rahmet eylesin Ahmet Menguzzi'ydi galiba, tam telaffuz edemeyebilirim. Onun cinayetiyle tekrardan bir o konu gündeme geldi. Yani bu sokakta diyelim ki aynı benzer saç tıraşıyla gezen, kesici alet taşıyan, en ufak bir hadisede insan öldürmeye kadar varan cinayetlere teşebbüs eden bu modeller çoğalıyor. Ve bu hani ergenlikteki tecellileri diyelim. Büyükler için de aslında farklı değil. Yani toplumun ciddi anlamda sıkıntısı, derdi, tasası büyüyebiliyor. Kötülük manasında. Yani konumuz şu aslında. Bu şimdi bu kötülükleri tabii ki devlet önlesin diye isteyeceğiz. Yani devlet kendine göre kararlarını alsın, işte kanunlarını güncellesin ama bu çoğu zaman yetmiyor. Siz de daha önceki programlarda da hatırlatmıştınız. Yani sadece kanunla olacak iş değil. Yani aileler bir yerinden tutacak, eğitimciler bir yerinden tutacak, muhit yani çevre bir yerinden tutacak. Şu an muhit öldü gibi. Yani mahalle kültürü azaldı. Koca koca apartmanlarda kimse zaten birbirini tanımıyor. En son İzmir'de mi 10 sene önce 3 senedir vefat etmiş ama fark edilemeyen birisi çıkmıştı ortaya. Yani aslında bir trajedi de sürüyor. Burada sorum şu. Şimdi biz birim hayatımızda kendi başımıza yani hayrı iyiliği tebliğ ederek ne bileyim nasihat kültürünü ayakta tutarak iyilikleri yayabilir miyiz? Yoksa artık sözün kâr etmediği, nasihatin hiç fayda vermediği ve hani artık birçok şey harap oldu. Fazla üstüne de konuşmaya gerek yok. Herkes mevcudu korusun. Bu bile çok büyük bir şey mi diyeceğiz? Halbuki çok insan esasında nasihat bekliyor. Bir güzel söz bekliyor mu? Ya da buradan başlayalım. Ben sözü böyle açayım.
Yani insanın nasihat dinleyemez hale gelmesi kadar vahim bir durum yok. Nasihatten de vazgeçmek kadar da bir yeis hali yok. Biz nasihatten vazgeçemeyiz çünkü bu ayetle de malum teyit edilmiş. Nasihat fayda verilmesi ümit edilen bir içerik olduğu için, peygamberler onun için geldiği için, bütün emri bil maruf nehyenil münker de nasihat üzerine kurulu olduğu için bundan ne vazgeçmek mümkün onu konuşabiliriz ne de bunu bir efendim sonraki bir iş olarak erteleyebiliriz. Bu bizim acil, öncelikli her zaman yapmamız gereken bir iştir ama bunun bir nasihat kelimesini de birçok kelime gibi kirlettiler.
Doğru.
Sanki böyle üstten buyuran işte efendim bir boyutta verilmesi meselesinde biraz durmamız lazım. Burası kritik bir nokta.
Yani nasihat kelimesi bile şu an belki irrite ediyor.
Evet.
Genel olarak.
Aslında nasihat değil mesele Süleyman'cığım. Nasihat alıp verebilecek, nasihati dinleyebilecek, nasihati içselleştirebilecek bir ilişki ortamını biz kaybettik. Yani bunun kaybı zaten belki en büyük, üzerinde durmamız gereken teyakkuz haline bizi sürüklemesi gereken noktadır. Çünkü işte herhangi bir 15 yaşındaki çocuğun bile yani kendisinin böyle işte çıkıp işte silahlarla işte ateşli ya da bir takım böyle kesici aletlerle kendine ait bir dünya oluşturup orada devletten de belki bağımsız, aileden zaten bağımsız, mahalleden bağımsız bir kimlik oluşturup o kimlik üzerinden işte racon kesmeye çalışmasının aslında bir vehametini görmek lazım. Yani bu ortamda nasihat olmaz. Bu bir kere en başta ya buraya ne götürdü bizi? Biz neden böyle bir iklime savrulduk sorusunu sormamız gerekiyor ki o iklimin ki bu zehirleyici toksik bir iklimdir. Bu toksik iklimin öncelikle sebeplerini irdeleyip kök nedenlerini ortadan kaldırıp daha sonra birbirimizi dinleyip hakikaten nasihat alıp nasihat verebilecek bir pozitif iklim belki alternatif içerisine girmemiz gerekiyor. Yani bizim şu an kaybettiğimiz zemin aslında birbirimizi oturup dinleyebileceğimiz, saygı duyabileceğimiz o hani dostluğun, kardeşliğin, büyük küçük ilişkisinin zemini yok ortada.
Yani bağlar koptu o zaman.
Bağlam yok. Bağlar ve bağlam yok. Böyle olunca da nasihat tamamen böyle işte efendim üstten buyuran, işte söyleyip geçiren bir şeye dönüşüyor. Nasihatin bir hakikaten Resulullah Efendimiz'in hayatında da görüyoruz. Yani insanların dinleyebilecekleri vakti beklermiş. Bir kere onların dinleyebilecekleri vakte erişmek için seni güven içerisinde, senin söyleyeceğin söze aç olabilecekleri bir ilişkiyi de kurman gerekiyor.
Bir teşnelik hali.
Bir güven hali aslında o. İşte el-emin sıfatının getirdiği bir aslında o güven ortamını biz maalesef kaybettik. Dolayısıyla yaşlar oldu babalık. Anne baba oldu tamamen bizim üzerimizde böyle ya gitsin de bir şekilde büyüsün çekilsin de biz bu işte sorumluluktan uzak kalalım noktasında güven ortamının olmadığı bir yerde insanlar ne bir söz dinlerler ne de bir efendim kendilerine bir şey söylenmesine müsaade ederler. Bugün bu gençlerde gördüğümüz hani terörize ortam aslında tam da böyle bir güven ortamının olmamasıyla alakalı bir şey. Ya
bunlar bir çıktı esasında.
Evet. Kendilerini güvence altına almak için meşru çerçevelerin hiçbirisinin yetmediğini görüp kendilerine illegal bir meşruiyet, illegal bir kimlik, aidiyet ortamı sağlamaya çalışıyorlar.
Bir o zaman şöyle yani kopuşlar var. Mesela diyelim ki o da ailesinden kopuyor. Sonra toplumdan kopuyor. Sonra değerlerden kopuyor. Ve bu kopuşlar aslında herkesi derece derece kötülüğe doğru götürüyor.
Aslında Süleyman'cığım ne bağlar ne değerler bunlardan kopmuyor. Bunların alternatiflerini oluşturuyor. Orada da bir değer var mesela. Kendine göre işte bir racon kesme değeri var. İşte belli insanlara belli payeler veriliyor. O bizim çete reisimiz diyor. O bizim efendim racon keselimiz diyor. Bu bize yanlış yaptı diyor mesela. Yani o yanlışın da aslında bir değer olarak bir içi dolu yani baktığın zaman. Ama bu ne kadar meşrudur o tartışılır tabii.
Yani normalde eskiden öyle yazardı. Hak geldi işte batıl zahil oldu. Bu dediğiniz ise tam tersi. Yani aslında batıl şu an egemen gibi gözüküyor. Çünkü hakka dair ses ya da soluk sessiz ya da onunla bir temas yok.
Yani bu bir üreten, daha çok insanları böyle teşvik eden, olumlu, yeşerten, dolayısıyla ruhu ve kalbi inkişaf ettiren bir ortam değil. Tam tersi o heva ve heves üzerine kurulu, işte efendim güdük ve kör nefislerin birbirlerini tüketme, birbirlerinde tükenme aslında ameliyesinin sonucu olarak ortaya çıkmış bir ortam.
Bir de şöyle, mesela diyelim ki eskiden az çok hani şöyle düşünürdük. Birçok insan kötülüğe işte bulaşır ama birileri onları oralardan kurtarmaya çalışır. Tebliğ ederler, temsil ederler, nasihat ederler. Hatta öyle insanlar hala varlar tabii ama bazen bunlar tepkide gördüğü olabiliyor. Yani sosyolojik vaka olarak baktığınız zaman hani Türkiye'de bazı haberler oluyor ya. Mesela birileri gitmiş meyhanede tebliğ ediyor. Adam diyor ki git buradan diyor. Zaten her şey senin yüzünden oldu falan. Tamam bu işin bir trajik boyutu bir başka. Yani bunun sosyolojisi ayrı değerlendirebiliriz ama hakikaten birebir de aslında insan özünde nasihat kabul eden bir varlık mıdır? Ya da söze aşina bir varlık mıdır?
Var yani, öyle bir tarafımız. Yani kabul etmeyen tarafımız da var, kabul eden tarafımız da var. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا Dinleyen tarafımız da var, dinlemeyen tarafımız da var. Bizim şu anda dinlemeyen tarafımızın tahrik edildiği, teşvik edildiği bir kurumsal popüler kültür söylemi var ortalıkta. Yani nasihat edeni insanlar şu anda senin gücün ne kardeşim? Senin para değerin ne? Senin bu dünyada özgül ağırlığın ne diye maalesef çok böyle yani ne diyelim sakil bir takım ölçülerle tabiri caizse yerin dibine gömüyorlar. Dolayısıyla bugün nasihat edecek, söz söyleyecek ya da bu tür iyiyi, hayrı, güzeli, doğruyu teşvik ve tergip edecek olan insanlar maalesef itibarsızlaştırılıyorlar. Burada da hakikaten aileyi ilgilendiren, devleti ilgilendiren, toplumu ilgilendiren, birçok böyle belki kurumu ilgilendiren bir aslında şey var. Bayağılaştırılmış bir hani sıradanlaştırılmış bir toksik iklim var yani toplumda. Yani güzel bir insan mesela hani ideal çerçevede hakikaten doğruyu, güzeli, iyiyi ifade eden bir insanın herkes dönüyor bakıyor ya bunun toplumda ya da güç mahfilleri nezdindeki itibarı nedir mesela? Ya ona bakıyor herkes yani. Ve bu da o popüler kültürün ya görünen veya parasıyla işte bir şekilde güç satan veya işte itibarıyla, statüsüyle güç satan bir insanın söylediği söze insanlar kulak kabartıyorlar. Fakat o insanın iyiye, doğruya, güzele dahi söylediği sözler maalesef azalmış durumda. Çünkü onun da gücüyle geldiği yer aslında o iyilikte, güzellikte, doğrulukta geldiği bir yer değil. O da biliyor aslında ben hangi dinamiklere dayanarak geldim, nasıl bir efendim dünyada yaşıyorum ve onun hali lisanıyla söylemiş olduğu sözleriyle söylediğinden çok daha etkili hale geliyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, nasihat halden kesinlikle ayrı düşünülemez. Dolayısıyla söz söyleyene insanlar önce bu kim ve niye söylüyor bunu diye bakıyorlar.
Sözün Düşüşü kitabı geliyor aklıma. O ya yani bir açıdan bugün içinde bir başka boyutuyla sözün düşüşü yani şu an. Doğru mu?
Hem sözün düşüşü hem de aslında ahlakın düşüşü. Yani çünkü ahlaktan, o güzellikten, iyilikten, doğruluktan kaynaklanan söz alıcı bulamıyor. Müşterisi yok. Doğru. Niye diyor ki bu diyor bana ne verecek ki bu dünyada diyor. Yani bu güç vermiyor, itibar vermiyor, statü vermiyor, para getirmiyor.
O zaman o ayet de esasında bu tam makes bulamıyor oluyor bugün için. Yani hatırlatmak imanlı kimselere fayda verir. Demek ki
imanlı kimselere fayda verir.
Demek ki bizim de yani eğer bir hatırlatma ya da bir güzelliğe karşı iyice kulaklarımız kapandıysa, gönlümüz artık ne diyelim orayı öteliyorsa imanımızla ilgili de aslında
bir itikadi bir mesele
tabii, var.
Yani iyiye, doğruya, güzele, dürüst olana yani buna her halükarda inanmak bir risk şu anda. Hakikaten şu anda hani iman ateşte avuçta kor diye bir şey vardır yani.
Doğru.
Ahir zamanda inanmak elinde korla hareket etmek, yaşamak gibi. Şu an böyle bir doğrunun, güzelin ve iyinin yanında olmak, onun müdafi olmak bir bedel ödemeyi gerektiriyor şu anda. Her zaman böyle olmuştur bu. Fakat bu dönemde bu kadar net olduğunu bilmiyorum ne kadar başka zamanlarla kıyaslamak lazım.
Şöyle Lütfü abi, biraz da şuradan da yola çıkmıştım bu konuyu açarken. Şimdi Esenler benim doğup büyüdüğüm yerler. Çok macerası var. İki çocuk gördüm. 5 ve 6 yaşında. Ellerinde kocaman taşlar. Böyle kaldırım taşları. Böyle ahşap bir yürüyüş yolunun üzerinde. Böyle sağa sola bakarak hani bir şeyler yapacaklar. İzledim biraz. Baktım yere çalıyorlar böyle şey köprü yani son bir böyle hınçla ve hırsla yere
çalıyorlar. O tahtaları mı kırmaya çalışıyorlar?
Evet muhtemelen bir güç denemesi yapıyorlar ve oyun gibi. Ben de dedim ki dayanamadım şşş dedim ne yapıyorsunuz dedim ya. Böyle durdular. Ya dedim hiç dedim yakıştı mı size dedim böyle bir şey demediler.
Bak orada risk aldın değil mi Süleyman?
Tabii risk aldım. Tabii. Ama genelde almayı seviyorum. Evet. Meşrebim böyle yani muhakkak şimdi gördüğüm yani kendi.
Sen kontrollü alasın riski.
Tabii kendi etki alanımda kendi bağlamımda bakarım.
Şimdi son tahlilde bunlar mı dayak atar bana ben mi dayak atarım?
Evet onlar beni taşlamayacağını düşündüğüm için ve dedim ki söze de belki de kulak vereceklerdir. Böyle durdular dedim ki hiç yakıştı mı size dedim. Böyle durdular belediye kızar değil mi abi dediler. Ben de dedim ki belediyeden daha önemli bir şey var. Bakın dedim siz Peygamber Efendimizin ümmetisiniz. Peygamber Efendimiz sizce dedim hiçbir varlığa zarar vermiş midir dedim. Yani bir çiçeğe, bir karıncaya. Siz dedim şu an taşı da incittiniz, yeri de incittiniz. Bakın yani herkes aslında incinmiş oldu dedim. Böyle baktılar. Hani incitmemiştir manasında kafalarını salladılar. Ondan sonra onlara dedim ki İslam nedir bilir misiniz siz dedim. Yani bizim Müslüman çocuklar bu Esenlerin çocuğu tabii ki bilir ama Böyle sorunca da o ona baktı falan. Hatta aralarında şey oldu. Biri Allah diyor, biri Peygamber Efendimiz diyor. Oğlum diyor, o peygamber diyor, o Allah diyor. 5-6 yaş ya. Neyse tamam dedim, karıştırma. İslam nedir dedim, bir daha düşünün. Şey, cevap veremediler tam. Ben dedim ki İslam dedim zararsızlıktır dedim. Hiçbir varlığa zararınız olmayacak dedim. Söz mü dedim? Bir de gözlerinin de içine bakıyorum ki, çünkü belli olmaz. O yaşta alabilir benden. Hani öyle hüsnü zannediyorum. Tamam dediler. Sonra dedi ki biri, hocam dedi, yokuştan bir top geldi dedi. Biz onu aldık dedi. Bizim olur mu dedi. Dedim ki şimdi çocuk sorgulamaya başladı. Yani küçücük birkaç nasihatten sonra demek ki yokuştan bir top gelmiş. Onu da çalmışlar, bir yere koymuşlar kenarda. Ben de onlara fazlaca iyiliği hatırlattığım için yani bir emin olmak istedi.
Fetva alıyorlar
Evet,
senden.
ben de dedim ki şimdi topun sahibi yoksa dedim, tamam hadi oynayın, öyle öyle diyebilirim ama dedim topun sahibini biliyor musunuz, bir düşünün dedim. Diğeri hemen biraz daha bir küçüğü, topun sahibi çıkmazsa bizim değil mi dedi. Dedim ki onun nereden yuvarlandığını hatırlıyor musunuz? Biliyoruz dediler. Ya orada kimlerin olduğunu biliyor musunuz? Biliyoruz dediler. Sanki topun da sahibini az çok çıkarabilirsiniz değil mi dedim. Yani böyle hani tam da söylemek istemiyorlar ama dedim bir bakın o zaman. Hakikaten gittiler, topu aldılar. Biz o zaman sahibine bakalım dediler. Buradan şunu söyleyeceğim. Şimdi çocuk, evet çocuk ve masum, tertemiz bir çocuk ama onda dahi birisi ona güzelliği ya da Allah'la, peygamberle ya da zararsızlıkla ilgili bir şey hatırlatınca vicdanen dedi ki ya şu top da aslında bir ele almamız gereken konu. Biz de bugünkü meselelerimiz böyledir mesela. Diyelim ki ben 40 yaşındayım. Siz diyelim ki 50 yaşındasınız. Size de bir büyüğünüz bir hakikati anlattığı zaman belki başka eksiğinizi de görüyor olabilirsiniz. Yani diyelim ki bir şeyle yüzleşince aslında şu da vardı diyebiliriz. Demek ki yani aslında kulak kesilmemiz gerekiyor.
Evet.
Yani kesilmezsek zaten o çocuklar beni de taşlayıp kaçsalardı zaten topla ilgili hiçbir bahis gündem olmayacaktı.
Şimdi Süleyman'cığım, orada mesela çocuğun bunu bir ihtiyaç sahikliği yaptığını düşünebiliyor muyuz mesela? Aç olsaydı o, veya aç, hani açlık bir ihtiyaç sonuçta. Açlıkla böyle bir şey yaptığını düşünüyor olsaydık yaklaşımımız farklı
Farklı
olmalıydı.
olurdu.
Yok, eğer tamamen o içindeki karanlık tarafın bir yansıması olarak yaptığını düşünürsek de o zaman farklı olur. Hani Resulullah Efendimizin o örneği vardır ya. Çocuk taşlıyor hurma ağacını. Yapma öyle diyor. Bak, yerde dökülenlerden ye diyor. Ona bir alternatif sunuyor yani.
Doğru.
Çünkü bir ihtiyaca binaen o taşlamayı yapıyor. Dolayısıyla ona alternatif gösterdiğiniz zaman, tamam ben onları taşıyacağım ama bak yerdekilerden yerim manasında,
Diyor.
böyle bir aslında yine onun çaresini bulmuş oluyoruz yani. Ama karanlık taraftan neşet eden bir aksiyon bu şekilde işte bir uyarıyla ve özellikle de onun niye yapılmaması gerektiğine dair aslında bir ona ne diyelim yönlendirmeyle bunu yapmak lazım. Ama bak, burada bir risk almak söz konusu. O riski almak işte çok zaman insanların şu konfor alanında çok da hani tercih etmedikleri bir şey oluyor. Yani işte babası annesi çıkar onun gelir mesela. Normalde babası annesi bak bunun bu şekilde uyarılmasını nasıl karşılarlardı? İnsanlar bunu düşünüyorlar. Ya o zaman riske girmeyeyim, başıma bela
Herkes kendi
almayayım
halinde o
diyor ki.
zaman.
Evet.
Ben o zaman bayağı risk alıyorum. Çünkü ne olaylara ne müdahaleler ettiğim oluyor Lütfü abi. Yani böyle gönlümden
Hangi
geçin.
maksatla yapıyorsun bunu
Hep
Süleyman?
şu maksatla yapıyorum. Yani Allah'ım o anda karşımdakine bir hayrım, bir iyiliğim dokunsun.
Evet.
Yani o
Güzel.
yani bir hayatında bir defa görsün. Yani bir defa öğrensin diye.
Evet.
Ve böyle hani neyse hani o andaki bu konu, o andaki bağlam neyse söylüyorum. Ama %90 belki güzel tecelliler oluyor. %10 belki bazen ters tecelli olur ama o da hayat sonuçta. Yani o şeyi iyi kollamaya çalışıyorum.
Mesela bu
Yani.
hani çete var ya, çete işte bir şekilde kesici
Evet.
aletlerle. Onlarla akşam vakti karşılaştın.
Evet. Bir sigara verin diye falan başlardım herhalde. Ama niye? Önce bir bakalım ortam ne? Gerçi onlarla da ben o toplumda büyüdüğüm için biraz esenlerde az çok şeyimiz var. Hani selamımız, sabahımız ya da o yoğurt yiyişi biliyoruz. Orada da şey çok önemli. Selamun aleyküm esasında.
Öyle mi?
Tabii selamun aleyküm deyince zaten aleyküm selamlarından şeyi anlıyorsunuz. Yani buradaki şey derecesini yani toplumla ilişkiler, insani ilişkiler, ne bileyim maneviyatla ilişkiler. Çünkü o selamın karşılığı ya şeydir böyle bakmaktır ya da aleyküm selam deyince tamam orada bir şey başlar. Yani bir
Bir zemin
selam.
oluşmuş olur
Evet,
yani.
o da
Evet.
Efendimizin mucizesi aslında. Yani tanıdığınız ve tanımadığınız
Ef şu selam diyor, selamı
selamı
yayın.
yayın. Yani selam şeyi bitiriyor, değiştiriyor. Çünkü
Evet.
ilk bu dikkat edin son olaylarda da mesela birisi birisini öldürüyor, kavga ediyor. Neden? Niyan baktın.
Evet.
Yani
Evet.
baktığı zaman adam diyor
Evet.
ki ne, kimsin sen? Halbuki bakarken bir selam verse iş biter.
Evet evet.
Ve çoğu zaman öyle de olur. Birisiyle mesela ters bakışacak gibi olduğumuz anda selam verince kendimize mahcup oluyoruz. O da mahcup oluyor.
Evet, mesela Peygamber Efendimiz'le ilgili o şey vardır ya Süleyman. Hani yan bakışı olmayan insandı ya, diye.
Evet.
Döndüğü zaman bütün vücuduyla dönüyor. Mesela bu da ilginç bir şey. Yani insanların birbirlerine yan bakışlarının olması da aslında o güvensizlik iklimini hani besleyen bir şey. Dolayısıyla zaten herkes huylu.
Evet.
Yani bir an birisi dokunsa da bir patlasam modunda
evet.
yani. Dolayısıyla alttan alan, selamı yayan,
evet.
yan bakmayan
evet.
aslında sadece kendi kazanmıyor.
Evet.
Karşısındakinin de kaybolmamasına vesile oluyor
evet.
yani.
Ve herkes aslında hani tırnak içinde böyle kendisinden bir şeyler alabilecek insanı az çok hisseder. Mesela
evet.
diyelim ki ben 40'lardayım. 10 yaş, 15 yaş, 20 yaş, 25 yaş benden alır. Çünkü doğal bir zaten toplumumuzda hürmet var, sevgi var, saygı var. O yüzden ben diyelim ki o şeyi kullanmak zorundayım. Allah bana diyelim ki bu kadar ömür vermiş. Bu ömrün bereketini ya da tecrübesini küçüklerime aktarmak zorundayım. Ama büyüklerime bu böyle bir tavıra girersem bu belki doğru olmayabilir. Ama orada da yeri gelince olabiliyor. Mesela çok zengin bir adam görmüştüm geçen. Abi sen hiç dedim şey gitmedin mi Umre'ye? Daha gitmedim dedi. Ya dedim sen yani dünyadaki her şeyin dedim fazla fazla var. Bir Umre'n eksik dedim. Ya dedi o dedi ayrı bir hal dedim. Yok dedim abi dedim sen kendini kandırıyorsun dedim. Bu işi erteleme dedim. Bak Allah sana bu kadar mal vermiş. Biraz adam şaşırdı. Çünkü ona böyle doğrudan bir şey söyleyecek bir şeyimiz yok. Tanışıklığımız yok ama ben de o anda o hal geldi.
Yine adam, risk aldın yani.
Yine risk aldım. Adam şimdi düşünmüştür mezup mudur? Yani neyin nesidir? Ya da belki de hakikaten gidecektir. Yine ben hissemi alırım. Yani aslında birbirimizden hayır sözü ve güzel nasihati eksik etmememiz gerekiyor bana göre. Çünkü bana da yapıldığı zaman ben de hoşlanıyorum.
Evet.
Yani birisi beni çekip dese ki şöyle yapma bir şey yaparım. Hatta hani şimdi deniyor ya eleştiri kültürü işte seviyor. Halbuki aslında var yani birisi bizi eleştirse önce böyle yapsak da içten düşünürüz onu.
Evet evet.
Hani ne dedi?
İşte orada üd'u ilâ sebil rabbike bil hikmetil mev'izatil haseneh var ya o ayet-i kerime.
Evet.
Çok, bak orada hikmet ve güzel öğüt. Yani bunun usturuplu yapılması gerektiğine dair bir bu ilahi teyit yani.
Doğru.
Yani bu iş böyle hani salla parti şey yapılmaz yani.
Doğru.
Yan bakarak yapılmaz,
doğru.
Üstten yapılmaz.
Doğru.
Bu iş üzerinde ince ince düşünmesi gereken bir siyasettir. Dolayısıyla hem risk almayı gerektirir hem de ona göre yani sonunu düşünerek yapmak gereken bir
doğru.
iştir. O noktada biraz sanki sadırların darlığından kaynaklanıyor Süleyman'cığım bu.
Olabilir.
Sadırlarımız maalesef çok daraldığı için tahammülümüz yok yani. Ve ekranlardaki o içerikler bize çok daha sanal şey geliyor.
Herkes izleyip tatmin oluyor
evet,
zaten.
Evet, oradan ben zaten cihadımı da böyle yaparım. Emri bil marufumu da böyle yaparım. Orada bir takım şeylere tıklarım, iş biter. Halbuki o insan, gerçek insan ilişkileri hakikaten besleyici, erdirici, yetiştirici ama bir o kadar da yani zahmet verici.
Doğru.
Çünkü onun getirdiği bir şey var. Yani bir hani insan yükü demeyelim ama o yük alınmazsa gerçekten bir müddet sonra çok büyük bir işte toplumsal facialara yol açabiliyor.
Ama bizim için işte almışlar Lütfü abi.
Tabii.
Mesela ben 40 yaşıma gelene kadar yüzlerce insan bana temas etmiş.
Evet.
Merhaba demiş, selam vermiş, nasihat etmiş. Ve ben aslında onların mirasıyla böyle oldum diyelim. Yani
evet.
Onlardan meyve. Biz bu riski almazsak ya da biz böyle verici olmazsak o zaman dediğiniz gibi telefonu tablete
i̇şte
isafına bırakıyoruz.
Evet.
Orası da zaten ne vereceğini iyi biliyor.
İşte vakıfların, derneklerin, işte bir takım güzel insanların, hayırsever insanların böyle kolektif oluşturdukları yük alma mekanizmaları var. İşte o yük alma mekanizmaları insanların hakikaten bir sadırlarının genişleyerek doğmasına ve böyle bu şekilde büyümesine vesile olmuş. Ne zaman ki bu yük alma mekanizmaları ortadan kalkmaya başlamış, işte o zaman da hakikaten insanların taşınamaz hale gelmeleri bu sefer ne oluyor? Toplumda çok büyük bedellerin ödenmesine yol açıyor.
O yüzden bu hadiseyi bir ara yazmıştım. Yazdıktan sonra çok insan şöyle bir geri dönüşte bulundu bana Lütfü abi. Ya bir sohbet meclisim olsa, bir var mı güzel bir yer, gidebileceğim bir yer. Çünkü aslında herkes güzel sözü dinleyebileceği ortam arıyor. Ve
evet.
Bu ortamlar da azaldı. Bu
evet.
Problem. Yani diyelim ki 35 yaşında birisi Allah için birisinden nasihat dinleyecek. Nereden? İnternet dediğimiz şey Hani istediğini seçiyorsun ama zamanla orada çoğu zaman o şey de olmuyor. Çünkü o hani gidip o sohbet meclisinin, hatta bugün rahmetli Ömer Tuğrul İnançer'den dinlemiştim. Sohbet meclisinde kulağın kapansa bile, uyusan bile yüzün, gözün, elin aynı nasıl krem sürünce vücut bir şey alıyor. O oranın feyzini alıyor diyordu. Hatta başka zaman bir soru sorulduğu zaman ya o soruya dair bir belki bilgin yok ama böyle bir güzel cevap veriyorsun ki çünkü orada bir akisleşme oluyor. Ve bugün belki de bu hani göz göze, samimi kalp kalbi ortamları da bulunmak gerekiyor belki.
Algoritmalar senin nefsinin götürdüğü yere, yani istediğinin ve heva ve hevesinin götürdüğü yere seni yönlendiriyor. Bu bir tür kısır döngü oluşturuyor. Yani sen kendin istiyorsun zaten. Bir müddet sonra istediklerin seni tatmin etmez oluyor. Niye? Çünkü sen sadece isteğinle ibaret değilsin. Senin bir de ruhun var, kalbin var. Dolayısıyla sohbet ortamları, gerçek ortamlar yani insan insana ilişkiler buna da hitap ediyor. Çünkü kalbiyle yöneliyor insanlar sana. O kalbi paylaşıyorsun, o ruhu paylaşıyorsun. O gerçek ortamın ortaya çıkartmış olduğu sağaltıcı iklimde insan hakikaten farkında olmadan doyuyor. Ve bu da kendisini düzenli bir eğitim metodu olarak sürdürülebilir bir şeye dönüşünce bir bakıyorsun. Ya artık elin harama uzanmaz olmuş. Artık efendim ahlaki anlamda birçok şeyi kolayca yapabilir olmuşsun. Yani sohbetin bunlar hep böyle olumlu müsbet etkileri yani.
Eyvallah. Yusuf abicim çok teşekkür ediyoruz.
Ben bugün, teşekkür ederim.
Bugün güzel böyle toplumsal önemli bir meseleye değinmiş olduk. İnşallah devam ederiz. Böylelikle bu haftaki programımızı ben nihayete erdireyim müsaadenizle.
Hay hay.
Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan ile toplumumuzda giderek ihtiyacını daha çok hissettiğimiz bu birbirimize hakkı, sabrı, iyiliği tavsiye etme noktasında özel bir sohbetimiz oldu. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar, muhabbetle, hürmetle.